Ayrım 15, sayfa 248. Kahramanımızın aslı biraz karanlık ve basittir. Anası babası soyluydu. Ama bu soyluluk gerçekten soylarından mı yoksa sonradan mı kazanılmıştı, Tanrı bilir. Yüzü hiçbirine benzememişti. Doğumunda bulunan kısa boylu, ufak tefek, tam bodur denilebilecek bir akraba kadın. Çocuğu kollarına aldığı zaman şöyle haykırmış: "Hiç de düşündüğüm gibi çıkmadı. Hiç olmazsa anneannesine benzemesi gerekirdi. Ama kimseye benzemiyor. Bir söz vardır, ne anasına ne babasına çekmiş. Sanki bu anadan babadan değil. Hayat başlangıçta ona tatsız tuzsuz geldi. Çocukluğu karla kaplı bir delikteymiş gibi geçti. Ne bir dostu ne bir arkadaşı oldu. Yaz kış penceresi açılmayan bir odacıkta büyüdü. Babası hastalıklı bir adamdı. Kuzu derisinden uzun bir ceket, örme terlikler giyer, sürekli inler, odada dolaşıp dururken köşedeki tükürük hokkasına tükürürdü. Çocukcağız bir sıraya oturur, elinde kalem, parmakları ve hatta dudakları mürekkeplenmiş bir halde sonu gelmez bir yazıya dikerdi gözlerini. Yalan söyleme, büyüklerini dinle ve yüreğinde erdem taşı. İkide bir babasının oturduğu iskemleden kalkıp terliklerini şakırdatarak kulağını çekmek üzere yaklaştığını ve şöyle bağırdığını işitirdi: "Yine bu dalalığa başladın." Ve hemen o usandırıcı ödevine eğilerek harfleri süslemeye başlardı. İşte onun çocukluk anıları olarak hafızasından silinmeyen izler, bu sözler ve kulağının çekilişinden duyduğu acıydı. Ama tüm yaşantısı çabucak değişiverdi. Bir gün, ilkbahar güneşinin karları erittiği bir gün, babası oğlunu alarak sarı benekli at cambazlarının saksağın dedikleri türden bir atın çektiği küçük bir arabaya bindirdi. Arabacı babasının sahip olduğu tek köle ailesinin reisiydi. Başka da kölesi yoktu zavallının. Kamburdu ve evin her işine o koşardı. Yolculuk 1,5 günden fazla sürdü. Yolda yattılar, bir ırmaktan geçtiler, soğuk börek ve koyun kızartması yediler ve 3. gün sabahleyin bir kente vardılar. Çocukcağız kentin sokaklarının hiç ummadığı büyüklüğü karşısında şaşırdı ve bir süre ağzı açık baka kaldı. Birden saksağın araba bir köşe başında çamurlu bir çukura saplanıverdi. At olanca gücüyle asıldı, ayaklarını diredi, kambur arabacının ve beyefendinin kırbaçları altında epeyce uğraştı ve sonunda güçlükle kurtararak yamaçtaki küçük bir evin avlusuna girdi. Önünde iki elma ağacı bulunan eski evceğizin arkasındaki küçük bahçede alçak boylu ufak üvez, mürver ağaçları ve çatısı yıkık küçük buzlu camlı tek pencereli ahşap bir kulübe görünüyordu. Bu evde her gün çarşıya giden ve dönüşte çoraplarını semaverde kurutan Çiçikov'un akrabası olan yaşlı bir kadıncağız yaşıyordu. Kadın çocuğu görünce yanaklarını okşadı ve tombulluğundan hoşlandığını belirtti. Çocuk burada kalacak, kentteki okula gidecekti. Çiçikov'un babası geceyi orada geçirdi ve ertesi gün yola çıktı. Ayrılırken babasının gözünde tek damla yaş bile yoktu. Masraf ve harçlığı için eli bakır kapik ve şu yerinde önemli öğütleri verdi: "Bak Pavluşka, oku, yaramazlık da etme. Tembellik de. Öğretmenlerine ve üstlerine hep saygı göster. Eğer üstlerini sayarsan, dediklerini yaparsan ilerlersin. Ama Tanrı bunu esirgerse o başka. Arkadaşlarınla çok içli dışlı olma. Sana yararları olmaz onların. Ama seçmek zorunda kalırsan zenginlerle arkadaş ol. İleride onların sana yardımları dokunur. Kimseye bir şey ikram etme. Onlar sana ikram etsinler. Parana sıkı ol. Bir kapıyı bile harcarken çok düşün. Dünyada en değerli şey paradır. Arkadaşın ya da dostun bir felaket anında seni yalnız bırakır ama para seni hiçbir zaman bırakmaz. Paranın açamayacağı kapı yoktur bu dünyada." Babası bu öğütleri verdikten sonra oğlunu kucakladı. Saksağın arabasına atlayıp evine yollandı. Çocuk babasını bir daha hiç görmeyecekti. Ama bu öğütler ruhunda derin izler bırakacak ve bu yoldan ayrılmayacaktı. Pavluşka hemen ertesi gün okula başladı. Derslerinde pek de başarılı bir öğrenci olamamıştı ama çalıştığını gösteriyordu. Terbiyeliydi de. Ama bir başka yandan pratik hayat görüşü bakımından ne derece akıllı olduğunu çabucak gösteriverdi. Nasıl davranması gerektiğini hemen kurnazca sezerek arkadaşlarına kendine ikram ettirmesini bildi. O bunlara zırnık koklatmıyordu. Hatta onların kendine armağan ettikleri şeyleri bir süre sonra tutuyor onlara satıyordu. Daha çocuk olmasına rağmen kemerini sıkmasını bildi. Babasının verdiği 50 kapıyı harcamadığı gibi olağanüstü bir başarı göstererek yıl sonunda parayı arttırmıştı. Bal mumundan bir şakrak kuşu yapmış, boyamış ve oldukça yüksek bir fiyata satmıştı. Bir süre sonra daha kazançlı bir iş buldu. Çarşıdan öteberi alıyor, sınıfta zengin arkadaşların yanına oturuyor, arkadaşlarının canını sıkmaya ki bu acıktığını gösterir, başladığını görünce de hemen iskemlesinin altından çıkararak bir simit ya da bir çörek veriyor, arkadaşının açlığının derecesini ölçerek ona göre para istiyordu. Yakaladığı bir fareyi küçük tahta kafese koyarak 2 ay kadar odasında uğraşmış ve sonunda fareye art ayakları üzerinde durmayı, yat deyince yatmayı, kalk deyince kalkmayı iyice öğretmiş. Bu fareyi de iyi bir fiyata satmıştı. Böyle böyle 5 ruble kadar biriktirince de bunu diktiği bir keseye koymuş ve yeni bir kese daha doldurmaya koyulmuştu. Üstlerine karşı davranışlarını da çok iyi ayarlamıştı. Sırasında onun kadar uslu oturan hiçbir çocuk yoktu. Şunu da belirtmeli ki öğretmen sessiz, ağırbaşlı çocukları seviyor, akıllı ve cin gibi çocuklardan hiç hoşlanmıyordu. Onların kendisiyle alay ettiklerini sanıyordu. Bir çocuk ince zekasıyla dikkati çekti mi, öğretmen onun en ufak bir davranışına kaşlarını çatar, öfkesini gidermek için hemen sınıftan dışarı atıverirdi. Çocuğu kovar ve gaddarca cezalandırırdı. Ben senin o serkeşliğinin, böbürlenişinin cezasını veririm. Ben seni kendinden iyi tanırım. Diz çök bakalım. Yemek de yasak sana derdi. Suçunun ne olduğunu bile anlayamayan zavallı öğrenci günlerce dizlerini ovuşturur ve aç kalırdı. Öğretmen istidat ve yetenek de neymiş, hepsi saçma derdi. Ben yalnız terbiyeye önem veririm. Bence terbiyeli, uslu bir çocuk hiç dersini bilmese bile tam not alır. Ama terbiyesiz, alaycı bir durumunu gördüğüm öğrenci isterse salondan daha akıllı olsun, sıfırı basar. Böylece şarkı söyleyen çalışandan iyidir diyen ünlü şair Kirilov'u, dipnot, Kirilov Rus hayvan şiirleri, Fabileri yazarı, 1768-1844, dipnot bitti. Hiç sevmeyen öğretmen böyle söylerdi işte. Eskiden öğretmenlik yaptığı bir okuldaki sınıfını da öve öve göklere çıkarırdı. Güya sınıfta öyle sessizlik olurmuş ki sinek uçsa duyulurmuş. Bütün ders yılı boyunca hiçbir öğrenci ne öksürür ne de burnunu silermiş ders anında. Öyle ki dışarıdan birisi içeride insan var mı yok mu anlayamazmış işte. Çiçikov öğretmeninin huyunu, ne düşüncede biri olduğunu hemen anlarmış ve ona göre davranmasını bilmişti. Derste ne gözünü ne de kaşını oynatır. Çimdik bile atsalar kılını kıpırdatmaz. Zil çalar çalmaz hemen fırlar. Herkesten önce öğretmenin şapkasını, ki bu kulaklıklı arkası eğik bir şapkaydı, tutuverirdi. Şapkayı verdikten sonra da sınıftan ilk önce çıkıp öğretmenin yoluna 3 kez daha çıkar ve kasketini çıkararak saygıyla selam verirdi öğretmenine. Hiç kuşkusuz bunun da karşılığını görürdü. Okul sırasında hep iyi not aldı ve her derste en yüksek not alarak yıl sonunda da yaldızlı harflerle çalışkanlık örneği ve en değerli terbiyeli öğrenciye yazılı bir de kitap kazandırdı. Okulu bitirip çıktığı zaman artık çenesindeki sakalları tıraş isteyen yakışıklı bir genç olmuştu. Bu sırada babası öldü. Miras olarak da 4 tane çok kullanılmış yelek, kuzu derisinden lime lime olmuş 2 eski ceket ve azıcık da para kalmıştı. Tutumlu olma öğüdü veren babası da öğüdü de hiç tutmamıştı anlaşılan. Yanındaki küçük toprağıyla birlikte eski evini 1.000 rubleye satan Çiçkov, ailesiyle birlikte bu kente yerleşti. Burada bir memuriyete girmek istiyordu. Bu sırada sessizliği ve terbiyeyi hep önde tutan zavallı öğretmen, aptallığından ve bir başka suçtan dolayı okuldan kovulmuştu. Üzüntüsünden kendini içkiye vermiş, sonunda içkiye verecek parası da kalmamış, hastalanmış, bir lokma ekmeğe, yardıma muhtaç olmuş, eski yıkık dökük, ahır gibi bir kulübede yaşamak zorunda kalmıştı. Zeki ve alaycı oldukları için cezalandırdığı eski öğrencileri onun bu durumuna üzülmüşler. Aralarında para toplayarak ki kimi ötesini berisini satarak buna katkıda bulunmuştu. Ona vermişlerdi. Yalnız Pavluşko Çiçikov parası olmadığını söyleyerek 5 gümüş kapitçik vermiş ve arkadaşları da bu parayı onun suratına fırlatarak "Sen cimrinin biriymişsin" diye bağırmışlardı. Onların bu davranışını işiten zavallı öğretmen ellerini yüzüne kapamış, çocuk gibi gözlerinden yaşlar akıtarak ağlamış. Zayıf bir sesle "Tanrım, ölüm döşeğimde ağlamamı yazmış alnıma" demişti. Hele Çiçikov'un yaptığını öğrenince daha da üzülmüş, içini çeke çeke ağlamıştı. "Ah Pavluşka, insan ne kadar da değişiyor. Oysa ne iyi bir çocuktun, hiç böyle değildin, ipek gibiydin. Hayret doğrusu, hayret" diye. Onun bu olaya bakıp da taş yürekli, acıma nedir bilmez, duygusuz bir insan olduğu yargısına varmak doğru değildir aslında. Ona acıma, iyi yüreklilik duyguları vardı. Hatta öğretmenine yardım etmek bile istiyordu. Ama çok olmayacak, biriktirdiği, el sürmek istemediği parasına dokunmayacaktı. Çünkü babasının "hep para biriktir" sözü onun için bir kural olmuştu artık. Ama şunu da söylemek gerekir ki, o parayı para olduğu için sevmiyordu, cimri olduğu için saklamıyordu. Hayır, onun sevgisi paraya değil, ilerideki geleceği için en gerekli olan şeyeydi. Gelecekte her şey olmalıydı. Arabaları, ince bir zevkle döşenmiş evi, tatlı yemekleri, her türlü olana, işte kafasında bunlar vardı. Bütün bunları gerçekleştirebilmesi için de kapik üzerine kapik koymalıydı. Hem kendisi hem başkaları için. Yanından güzel atlar koşulu, süslü arabası içinde bir zengin geçse hemen derin düşüncelere dalar ve içinden "işte para babasının biri, burnundan kıl aldırmıyor" diye geçirirdi. Sözün kısası, herkes zenginle, parayla, servetle ilgili her şey onda silinmez izler bırakıyordu. Okulu bitirince dinlenmek bile istemedi. Bir memuriyete girmek, iş bulmak için uğraştı. Elinde parlak diploması olmasına rağmen devlet dairesinde güçlükle iş bulabildi. Çünkü en ufak taşra kasabasında bile kayırma vardı. Aldığı aylık da hiç denecek kadar azdı. Yılda 30-40 ruble. Ama yılmamaya, önüne çıkacak bütün güçlükleri yenmeye kararlıydı. Gerçekten de her şeyden eline eteğini çekme, dişini sıkma başarısını gösterdi. Yorgunluğunu aldırış etmeden sabah erkenden işe başladı. Akşam geç saatlere değin kağıtlara gömüldü. Yazdı, çizdi, evine gitmiyor, dairedeki masaların üzerinde sabahlıyor. Kimi zaman da odacılarla birlikte yemek yiyordu. Ama bu arada efendiliğine, giyim kuşamına, soylu davranışlarına da boş vermiyordu. Çiçikov'un arkadaşları olan memurların hepsinin basit, tuhaf, çirkin olduklarını da söylemek gerekir bu arada. Kiminin yüzü kötü pişirilmiş ekmeğe benziyor. Kiminin yanakları bir yana sarkmış, kiminin çenesi öte yana çarpılmış, kiminin üst dudağı çıban gibi kabarık, hatta çatlak, sözün kısası güzel değildi hiçbiri. Öyle sert konuşuyorlardı ki sanki karşısındakinin kafasına vuruyorlar sanırdı gören. Konuşma esnasında ikide bir kendilerini Baküs'e kurban ediyorlar. Bu suretle İslav doğasının putperestliğini koruduğunu kanıtlıyorlardı sanki. Üstelik daireye de aynı leş gibi içki kokan ağızlarıyla geliyorlar ve ortalığı soluk alınmayacak derecede kirletiyor, kokutuyorlardı. Bu memurların arasında Çiçikov hemen göze çarpıyordu tabii. Onların tam tersine tertemiz yüzü, hoş sesi ve ağzına tek damla içki koymamasıyla ayrılıveriyordu onlardan. Ama yolu her an için güçlüklerle doluydu. başındaki yaşlı bunak amir taş gibi duygusuzun, uyuşuğun biriydi. Erişilmez, yüzü gülmez, sağlık sormak için bile olsa tatlı dil kullanmayan bir adamdı. Onu hiç kimse ne sokakta ne evinde soğuk, duygusuz olmadığı bir anda görmemişti. Ne ağzına tek damla içki koyar ne de içenlerden hoşlanırdı. İçkili bir haydudu baştan çıkaran eğlencelerle de ilişkisi yoktu. Bu tür eğlencelerden de zerre kadar hoşlanmazdı. Hiçbir şey anlamazdı bunlardan. Onun için ne iyi ne de kötü bir insan denilebilirdi. Bütün tuhaflıkları üzerinde toplamış bir adamdı. Pek de çirkin sayılmayacak, kimseye benzemeyen mermer gibi yüzü. Yüzünün de keskin çizgileri vardı. Yüzünde o kadar çil vardı ki lekeler onu halk deyimine göre geceleri nohut dövmek için dolaşan şeytana benzetiyordu. Böyle insanlarla dost olabilmek için gerçekten çok çaba harcamak gerekirdi ve çok güçtü. Ama Çiçikov bunu denedi. Önce ufak tefek şeylerle girişti işe. Kalemlerinin nasıl açıldığına bakarak onunkiler gibi birçok kalem yonttu ve amirinin kalem hokkasına koyuverdi. Masası üzerindeki sigara küllerini temizleyiverdi. Mürekkep kalemini silmek için yeni paçavralar getiriverdi. Daireden çıkarken hemen koşup şapkasını bularak saygıyla uzanıverdi. Eğer sırtı duvara sürtünüp badalanandıysa siliverdi. Ama bütün bunlar amirini hiç de etkilemiyor ve Çiçikov'a yüz vermiyordu. Sonunda onun evine, aile hayatına soktu burnunu. Onun aynı kendi gibi geceleri nohut dövmek için dolaşan şeytana benzeyen evde kalmış bir kızı olduğunu öğrendi. İşi bu yönden ele almaya karar verdi. Kızın pazar günleri hangi kiliseye gittiğini öğrenerek tertemiz giyimli ve kalalı gömleğiyle tam onun karşısında boy göstermeye başladı. Sonunda amacına da erdi bu yolla. Asık yüzlü Muruk onu evine çağırmak zorunda kaldı. İşlerin bir çırpıda nasıl oluverdiğini, Çiçikov'un eve nasıl postu serdiğini, evin bir ferdi oluverdiğini, çarşıdan un, şeker gibi şeyleri alıverdiğini, kızla nişanlı gibi olduğunu, amire baba diyerek elini öptüğünü dairede hiç kimse anlayamamıştı. Ortaya çıkınca da memurlar düğünün büyük oruçtan önce Şubat'ın sonunda yapılacağını söylüyorlardı. Asık yüzlü Moruk, Çiçikov'un hemen yükselmesi için amirlerinin elini eteğini öpmeye başladı. Ve sonunda kısa bir süre içinde bizim Çiçikov boşalan bir müdürlüğe atanıverdi. Çiçikov böylece emeline kavuşmuştu. Artık amirinin evinden ayrılarak başka yere yerleşmemesi, ilişkilerini kesmemesi için hiçbir neden kalmamıştı. Artık baba demiyor, elini öpmüyordu. Düğünden de söz açılmaz olmuştu. Sanki böyle bir şey hiç olmamıştı. Eski amiriyle karşılaştığında içtenlikle elini sıkıyor ve onu kendi evine çaya çağırmaktan da geri kalmıyordu. Öyle ki zavallı adamcağız olanca duygusuzluğuna, ilgisizliğine rağmen başını sallıyor ve şöyle mırıldanıyordu. Hayret doğrusu, hayret, ne hin oğlu hinmişsin. İşte en güç adımını böyle atmıştı Çiçikov. Bundan sonrası daha kolay, daha çabuk başarılabilirdi. Artık önemli bir adam olmuştu. Tam bu dünyanın adamı olduğu hemen belli oluyordu. Hoşluğu, çalışkanlığı ve el çabukluğu hemen göze çarpıyordu. Çok geçmeden yeni yerinin olanaklarından yararlanma yollarını buldu ve işlerini hemen ayarladı. Şunu da belirtmek gerekir ki o günlerde rüşvetçilikle büyük bir savaş açılmıştı ve rüşvet alan memurlar için çok sert soruşturmalar yapılıyordu. Ama o bundan yılmadı ve Rus yaratıcılığından yararlanarak durumu kendi çıkarlarına göre yönetmesini bildi. İşler şöyle yürüyordu. İşi olan bir adam ona gelip elini cebine atarak Rusya'da dendiği gibi Prens Hovanski'den tavsiye mektubunu çıkarmak istediği zaman Çiçikov onu koltukluyor ve tatlı dille. Hayır hayır ben öyle şey, hayır hayır bu bizim görevimiz. Görevimizi hiç karşılık beklemeden yaparız. Siz hiç merak etmeyin. Yarına işiniz tamamdır. Adresinizi verin yeter. Sizin gelmeniz gerekli değil. Evinize göndeririz biz. Adamcağız sevine sevine evine dönerken işte tam görevini bilen yapan bir adam. Bu tam değerli bir elmas diye düşünüyor. Adam iki gün bekler, evrağın geldiği yok. Üçüncü günde öyle. Daireye gider, bakar ki işine başlanmamış bile. Hemen o değerli elmasa başvurur. Çiçikov saygıyla onun elini tutar ve "Ah, çok özür dileriz. O kadar işimiz var ki yarına hazır olur. Hiç merak etmeyin siz. Çok üzüldüm doğrusu" diye uğurlar adamcağızı. Ama ne yarın, ne ertesi gün, ne de daha sonra evrak eve gelirdi. Adam "Bunun bir yolu yok mu?" diye soruşturur. "Katipleri görmek gerekir" cevabını alır. Adam "Neyse verelim, 25 kapik vermeye hazırım" der. 25 kapik kapik yetmez. "İyi bir para vermeli" diye karşılık alır. Adam kızar. "İyi bir para mı? Katiplere iyi bir para ha?" diye haykırınca "Niçin öfkeleniyorsunuz? Tek çıkar yol bu. Yalnız 25 kapik katiplere, kalanı daha yukarıdakilere verilecek" derler. Adamcağız öfkeden deliye döner ve yeni işe de, memurların kibarlığına da, rüşvet için sert soruşturmalar açılmasına da söver. Hiç olmazsa eskiden insan ne yapması gerektiğini bilirdi. Baştakine 5 ruble verdin mi iş hemen bitiverirdi. Şimdi hem daha çok verilecek, hem de ne kadar verileceği öğrenilene kadar zaman geçecek. Memurların görev düşkünlüğü de, soyluluğu da yerin dibine bassın diye homurdanırdı. Adam haklıydı doğrusu. Şimdi yalnız müdürler rüşvet almıyordu. Yalnız onlar soylu, onurlu insanlardı. Buna karşılık sekreter ve katiplerin hepsi alçaktı. Çok geçmeden Çiçikov'a daha geniş bir iş alanı açıldı. Oldukça fazla paraya çıkacak bir hükümet binası yaptırma komisyonu kurulmuştu. Komisyona da o seçildi ve kısa zamanda komisyonun en çalışkan üyesi oldu. Komisyon hemen işe girişti. 6 yıl sürdürdü bu çalışmasını. Ama gerek iklim, gerek kullanılan gereçlerin kötülüğünden ve bulunamamasından ötürü temelden yukarı çıkmak bilmiyordu yapı. Bu arada kentin öte ucunda komisyon üyeleri taşra mimarisine göre güzel evler yükseltiverdiler. Sanki buranın toprağı daha verimliydi. Üyelerin hepsi bolluk içinde yaşamaya, rahat birer aile yuvası kurmaya başladılar. Çiçikov da bunu görünce kendini hayatın zevklerinden yoksun bırakan katı yasalarını çiğnedi. Artık kendine boşuna eziyet etmeyecekti. Bu uzun süredir tutulan orucun bozulması gibi. Çocukluğundan beri özlemini duyduğu, insanın insanlıktan çıktığı eğlence, zevk, sefa alemine dalış demekti. Biraz ileri de gitti. Bir aşçı tuttu, Hollanda işi gömlekler giymeye başladı. Bir taşra kentinde hiç kimsenin giyemeyeceği elbiseli kumaşlar aldı. Parlak kırmızı, kahverengi damalı kumaştan elbise diktirdi. Birini kendinin, ötekini arabacısının kullandığı iki kat satın aldı. Yüzünü kolonya ile yıkamaya, onu yumuşak tutmak için en pahalı sabunlardan kullanmaya başladı.